Merhaba, kendimiz için yapıyoruz'a hoş geldiniz. Ben Nihan, arkadaşlarım Esin, Tuğçe ve Dicle ile birlikteyiz. Merhaba kızlar.
Merhaba.
Merhaba.
Bugün yetişkinlik hayatımızdaki eşiklerden bahsedeceğiz. Bu konuya nasıl karar verdik? Tuğçe'nin fikriydi aslında. Ergenlik nasıl ki insanın kendini bulma konusunda önemli bir eşikse, bu eşik yetişkinlikte de yaşanıyor mu acaba diye bir sohbetin üzerine bu bölümü çekmek istedik. Özellikle 27-28 yaşındaki dönüşümlerin yetişkinlik hayatımızı nasıl etkilediğine dair bir bölüm kaydetmek istedik. Bu yüzden ben şimdi sözü Tuğçe'ye bırakıyorum. Tuğçe.
Tartışma programı gibi oldu ya sözü.
Tuğçe, anlat bakalım.
Ya bu benim aslında bir süredir böyle aklımı kurcalayan bir konu. Sizinle de o yüzden konuşmak istedim. Şimdi bunun çıkış noktası şu. Bunu biraz uzun anlatacağım bu arada. Böyle sonu gelmeyecekmiş gibi görünen bir monoloğu kendinize hazırlayın. Baştan söylüyorum.
Hazırım.
Okay, süper. Ya ben şey hatırlıyorum, böyle ilkokul 5'i bitirdiğim yaz böyle kendimde bir takım davranışsal ve zihinsel farklılıkları fark edip ben ergenliğe giriyorum ya dediğim bir an var benim. Yani kendime o teşhisi koyduğum, bunun bilinç farkına şov. Vardığım, aynen gerçekten bilinç şov bir an var ve gerçekten de onu takip eden 3 sene boyunca benim bütün ortaokul yıllarım muazzam bir ergenlikle geçti. Yani böyle çetrefilli, zor, buhranlı, hem kendime hem aileme kan kusturduğum, özellikle de böyle 8. sınıfta, orta sonunda böyle pik noktasına ulaştı ki o 8. sınıf hatırlarsanız şeydi, bizim LGS, liseye giriş sınavlarının olduğu seneydi. Ben ve arkadaşlarımın hepsi dershaneye gidiyorduk. Sınavlara hazırlanıyorduk. Bütün derdimiz işte iyi bir Anadolu Lisesi'ni kazanmak vesaireydi. Ve sanırım da bu tam olarak bu sınav baskısı ve stresi yüzünden de şey vardı, böyle etrafımdaki diğer insanların, diğer arkadaşlarımın benim yaşadığım şeyleri, o buhranı, ergenliği yaşamadığını görüyordum. Yani ben çok yalnız kalıyordum hissettiğim duygularda. Çünkü onlar o sınava odaklanmışlardı ve aileleri onlara uslu bir çocuk ol, sınavına çalış diyordu. Ve onlar da aynen hakikaten ailelerin dedikleri gibi uslu bir çocuk olup sınavlarını çalışıyorlardı. Bense aşırı hırçın, sert, böyle isyankar bir tiptim ve o ergenliği o sırada tek başıma yaşıyor olmak da çok yalnızlaştıran bir şeydi beni. Ama bir yandan da hani o süreç geçtikten sonrasında mesela ergenlik süreci benim böyle kendi kişisel hayatımda inanılmaz kıymetli bir yere koyduğum ve çok da romantik, aslında romantik bir şekilde baktığım bir süreç. Çünkü o 3 senede şunu yapmışım gibi geliyor bana. Böyle bir otopsi masasına, bu biraz garip bir benzetme olacak. Bir otopsi masasına kendimi yerleştirmişim ve baştan aşağı açmışım kendimi. İncik cincik her tarafıma bakmışım. Yani burada
biraz
ne var?
Biraz garip gerçekten. MR'da ne gerçekten. Ceset
ama acılı. Anladın mı? Acılı bir süreç olduğunu vurgulamak adına otopsi.
Ama yani otopsi de ölü acı hissetmez ki.
Bu metafor nereye gidiyor?
Allah belanızı vermesin ya.
Özür dilerim. Anlat lütfen, çok güzel bir benzetme.
Şu an bütün konsantrasyonumu sarsınız. Neyse, o zaman ne diyelim, ameliyat masası mı diyelim arkadaşlar? Ölü değilim, ameliyat masasına yatırmışım kendimi, tamam mı? Baştan aşağı açmışım, incik cincik inceliyorum. Ve hani onun sonucunda da gerçekten böyle kendime dair her şeyi çözdüğüm hissiyle çıktım ben o ergenlikten. Yani ben kendimi %100 tanıyorum. Neye sinirlendiğimi biliyorum, neye mutlu olduğumu biliyorum, neye ilk kıskandığımı biliyorum, neden kıskandığımı biliyorum, neye ne tepki verdiğimi biliyorum. Ve bu çok uzun bir süre böyle devam etti. Yani benim kendime ait çok kesin paradigmalarım vardı ve bunlar hakikaten her olayda, her hissettiğim şeyde, her yaptığım şeyde tekrar teyit ettiğim paradigmalardı, doğruluğunu teyit ettiğim paradigmalardı. Ta ki 28-29 yaşıma kadar. Orada bir şey oldu bende. Yani bundan önce podcast'te de konuştuk işte. Benim hep varoluşsal kriz diye tanımladığım böyle gerçekten bir çalkantılı bir iki senem var böyle. Kendimi tanımakta zorlandığım bir iki seneydi o. Çünkü kendime ait o bildiğim paradigmaların hepsi değişmişti. Yani artık ben şuna şöyle tepki veririm dediğim noktada öyle tepki vermiyordum artık. Ben şu noktada şöyle hissederim dediğim noktalarda hiç bana tanıdık olmayan şeyler hissediyordum. Niye hissettiğimi bilemiyordum. O yüzden tekrar aynı ergenliğimdeki gibi böyle bir dönüp kendime, bir dakika ya, ben ne yapıyorum, kimim ben, beni ne mutlu ediyordu, ben neye kızıyorum şu an, niye kızıyorum diye bütün o fabrika ayarlarını tekrar bir düzenlemem gereken bir sürece geçtim. Ve bu bana hep şeyi düşündürttü bunu yaşadıktan sonra. Şimdi hani hep böyle bir şey vardır ya, hani ergenlik dediğin işte 12 ila 20 yaş arasında yaşanır ve o kadar, yani orada bitiyor, bir noktada bitiyor ve hani bir seferlik bir şey. Ama o 28-29 yaşlarında yaşadığım o varoluşsal krizde tanımladığım şey de bana o kadar çok ergenliğimi çağrıştıran bir süreçti ki bu bana şeyi düşündürttü. Gerçekten hani ergenlik, hani bununla da ergenlik olmak zorunda değil ama hani yaşadığın şey itibariyle, içerik itibariyle sadece gerçekten bir kez yaşanan bir süreç mi? Yoksa insan aslında hani sonuçta sürekli değişiyoruz. Yaşadığımız şeyler bizi çok değiştiriyor. O yüzden böyle bir belirli dönemeçlerde, özellikle de hayatın belirli araf zamanlarında, ki bence 28-29'lar hani gerçekten çok araf zamanlar. Ne tam anlamıyla yetişkinsin ama çocuk da değilsin. Yani hayatının kontrolü büyük bir oranda sende ama tam da değil falan. Hani büyük adamsın, hani büyük insansın ama bir yandan da böyle hala hani dikili bir ağacın yok, böyle bir köklü de değilsin falan. Böyle bir çok araf bir yer bence o yaşlar. Ve o yaşlarda tekrar acaba hani o ergenliğe geri dönmek biraz böyle yetişkinliğe adımın bir sancısı mı? Ve hani bu mesela 40'lı yaşlarımda tekrar olacak bir şey mi acaba? Ben 40'lı yaşlarımda tekrar bir kendime dönüp bir dakika benim kendimle ilgili paradigmalarımı bir tekrar test etmem gerekiyor. Çünkü bunlar değişmiş olabilir diyeceğim bir nokta olacak mı? Gibi sorular doğurdu mesela o süreç benim kafamda. O yüzden mesela sizde de bunu konuşmak istedim. Yani sizde de benzer bir şeyler oldu mu?
Peki ben bir şey sorabilir miyim? Bu 27-28 yaşlarında tekrar böyle bir sorgulamanın ortaya çıkmasında terapinin bir etkisi olabilir mi?
Hayır, o sırada başlamamıştım terapiye. O sorgulamalar başladıktan sonra başladım.
Peki o zaman yaşadıklarının bir etkisi olmuş olabilir mi? Çünkü aslında uzunca bir zor ailevi hani problemlerle boğuştuğunuz ve gerçekten sancılı bir dönem geçirdiniz. Burada da
ama babamın hastalığından da önceydi o kriz. Tamam, bir timeline'ı bir koyalım mı şimdi?
Timeline'ı bir karıştırdın şimdi.
Arkadaşlar ben şu an 31 yaşındayım. Bundan 4 sene öncesini, ya da 4 sene değil ya, işte bir önceki işim değil, ondan önceki işim isim de veremiyorum. Çok saçma oldu. Ya 2018-19 senelerinde olan bir şey aslında bu biraz. Hani böyle bir iş değiştirmenin getirdiği bir buhranla beraber, bir dakika ya ben bir şeylere şu an her zaman verdiğim tepkiyi vermiyorum dediğim bir zamandı.
Ha, aslında timeline ya da yaş belki o kadar önemli değildir. Yani tabii ki psikolojik olgunluk ve değişim bunun bir parçasıdır diye düşünüyorum. Ama o zaman yaşadığın olaylar, olaylara karşı bakış açın ve olaylara karşı verdiğin duygusal tepkiler belki bir uyanışa ve işte kendine dönüşe sebep olmuş olabilir gibi geldi bana. Anlattıklarından ben ilk senden duyduğumda bana çok fazla şey hissettirmemişti bu şey. Ama bu uzun monolog çok fazla şey düşündürdü ve bayağı kendimden de yakın hisler buldum yani bu söylediklerinden.
Yani şöyle, ben şimdi Tuğçe bahsedince aslında 20'li yaşlarının sonunda ben de yaşadığım gibi geliyor. Hatta biraz şöyle de düşünüyorum. Şimdi bu podcast'te biz genelde kendi akranlarımız bizi dinliyor. İşte 30'lu yaşlarının başında, 20'li yaşlarının sonunda, 30 yaşlarının sonunda genç kadınlar genelde bizi dinliyor. Ve hep böyle ya ben de bunu hissediyorum, ben de bunu yaşadım gibi şeyler söylüyorlar mesela. Biraz aslında bu yani yaşla bağlantısını biraz bu şekilde kurabiliriz gibi geldi. Hani hakikaten bir şeyler oluyor ve belli bir dönüşümler geçiriyoruz ve bir sorgulamalara giriyoruz. O yüzden de aslında biz bu kadar çok konuşacak şey tam bu dönemde, tam işte 2020'de başlayarak tam bu dönemde bu kadar çok hani hayatı ve kendimizi ve çevremizi sorgulayacak konular hakkında konuşmaya başladık. Bunun bir yansıması olabilir diye düşündüm.
Ya bence burada yaşa takılmamak lazım bu arada. Ben 27-28'de yaşadım ama bir başkası 30'larında da yaşayabilir. Orada önemli olan bahsettiğim şey hani bunu belirli yaş dönemlerinde yaşıyor olmak. Bunun tekrar eden bir hani ben burada bir döngüsellik ve tekrar eden bir pattern görüyorum. Benim konuşmaya çalıştığım şey aslında biraz oydu. Yoksa hani yaş meselesi değil aslında. Çünkü ben ergenliğimi de kendi yaşıtlarıma göre daha erken yaşadım mesela, ona bakarsak.
Evet, yani böyle bir geniş bir yaş aralığı verdim zaten. Hani bizim dinleyici kitlemiz de çok küçük bir yaş aralığında olmadığı için hani hemen hemen aynı durumları yaşıyor olmamız bu sorgulamaları eş zamanlı yaptığımız anlamına da gelebilir gibi geldi.
farklı yaşlarda yaşanabilir ama aklıma şunu getirdi bu söylediğin şey. Hani 27'ler kulübü diye bir şey var ya. Lisedeyken, ergenken falan dinlediğimiz hani gruplarda işte Kurt Cobain'in öldüğü yaş, işte Amy Winehouse'un öldüğü yaş falan gibi. Hani genelde onları böyle bunalımlardan sonra hani hayatlarını kaybettiğini gördük ya. Ben de o zaman hani küçükken neymiş ya bu 27, ne olabilir ki 27'de falan diye düşünüyordum. Sonra işte o benzer, yani tam 27 yaşında mıydım emin değilim ama hani benzer dönemde şeyi hatırladım. Ha dedim, demek ki buymuş demiştim. Çünkü o noktada şöyle bir noktaya geldiğimi hatırlamıştım. Kendi örneğimden gidecek olursam işte kendi evime çıkmıştım. İşte bir işim vardı. Böyle evde oturuyordum. Akşam işten eve gelmişim. Oturuyorum evde. Ha bu mu yani? Hayatım bundan sonra bu mu olacak? İşten eve geldim, oturuyorum. Bu mu? Falan diye düşündüğümü hatırlıyorum mesela. Ve orada o sorgulamayı, yani belli şeyleri oturtmuş oluyorsun ya. Yani işte artık hani ne iş yapacağını az çok biliyorsun. İşte nasıl bir hayat tarzı seçtiğini veya hani değiştiremeyeceğin şeyler olduğunu biraz kabul ediyorsun. Ve onunla yüzleşiyorsun yani aslında seçtiğin yollarla oturup. Ha tamam. Yani seçtiğin veya seçemediğin yollarla oturup. Ha buymuş. Tamam şu anda bu diye böyle bir aydınlanma yaşıyorsun. Ve o seni aslında biraz bunalıma sokuyor. Yani çünkü küçükken sanıyorsun ki hangi yola gidersem her şeyi yapabilirim. Bu biraz millennial da problemi. Hani neyi seçsem giderim. İşte istediğim yerde otururum, istediğim şeyi yaparım zihniyeti. Ha, aslında istediğim her şeyi yapamıyormuşum. Ben de bir belli kısıtlar içerisindeymişim hissiyatına dönüşmüştü benim için ve bu olabilir diye yorumlamıştım o zamanlar. O da mesela benim için bir eşikti sanırım.
Çünkü sanırım çocukluğun ve gençliğin getirdiği o özgürlük hali çok hızlı ve keskin bir şekilde bir anda geride kalıyor. Yani o dönüşüm biraz o yüzden sancılarla geliyor bence. Çünkü bir anda bütün rutinin değişiyor. Yani hayatının çok büyük bir kısmında hatırladığın, yani yakın geçmişindeki bütün anıların okul gibi çok son derece yapısal, belirli, işte her zaman bir sonraki sene ne yapacağım belirli hani bir durumdan bir anda büyük bir işte değişime uğruyor. Onun içinden çıkıyorsun ve kendini bu sefer yeni bir rutin ama öncekinden çok farklı bir durumda buluyorsun. Yani dediğin şey sadece şey ekleyecektim yani evet hayatına bir takım şeyler oturmuş oluyor ama öncekine kıyasla da dev bir belirsizlik var bence. Ve bu sefer hayatının yönünü şekillendirmek sanki daha korkutucu ve daha büyük sonuçlar getireceğini bildiğin için belki daha kaygılandırıcı hatta.
Bir de tam tersi de olabiliyor. Mesela belli bir süre öncesine kadar mesela benim hayatımda her sene heyecanlı bir şey oluyordu. Yani işte üniversite sınavına gireceksin, gireceğin bölümü seçiyorsun. Yok işte ben Erasmus'a gittim falan, onun ayrı bir heyecanı var. İşte sonra yüksek lisansa gireceksin. Sonra oradan geliyorsun işte iş bulacaksın falan. Yani bunların hepsi hayatında yeni dönemeçler ya. Mesela o beni çok heyecanlandıran bir şey. Hayatta hep yeni bir şey olması. Böyle biraz adrenalin bağımlılığı gibi. Şimdi mesela çok nadir durumlar dışında yok öyle bir şey. Yani belki de böyle olması gerekiyor artık. Hayatın bir noktadan sonra kendini güvende hissedebileceğin, huzurlu hissedebileceğin bir yere oturabilmesi için biraz da o belirlilik gerekiyor. Ama bir yandan da senin dediğin gibi bayağı büyük bir belirsizlik de var. Ve bununla başa çıkması gereken kişi sensin. Aynı zamanda çok fazla şeyi de değiştiremeyecek durumdasın şu an. O yüzden mesela Tuğçe'nin dediği gibi tam bu yaşlarda ya ben şu an doğru mu yapıyorum? Şu an gerçekten bunu mu istiyorum? Hani bu noktada karar vermem gerekiyor. Bu noktada bir şeylere müdahale etmem gerekiyor. Sorgulamasına da giriyor olabiliriz. Mesela ben yaşadım bunu.
Sizin mesela kendinize dair dönüp tamam ben artık hani ne olduğumu, kim olduğumu biliyorum. Bundan eminim. Hayatta ne istediğimi biliyorum dediğiniz bir an oldu mu? Ha, çünkü benim aslında şey yapmaya çalıştığım o anın yani öyle bir sabitin durup sonra bir süre sonra o bildiğiniz tüm sabiti yıkacak bir şey yaşamak aslında.
Yani benim o kadar dramatik olmadı. Ama mesela yavaş yavaş ya ben hep kendimi bununla tanımladım. Ama şu an acaba gerçekten bu muyum dediğim. Ya böyle beynimin arkasında konuşan bir ses zaten hep vardı mesela. Ama senin bahsettiğin kadar dramatik olmadı mesela benim için.
Tuğçe'yi dinlerken bana da çok sert geldi. Yani gerçekten bu kadar emin miydin kim olduğuna dair? Hatta sonraki sorgulamanın depremsel etkisinin ondan kaynaklandığını hissettim. Sana da bunu söyleyecektim. Yani başta o kadar net, ben kesinlikle buyum. Yani çok siyah beyaz. Ben net buyum, bunu severim, bu tepkileri veririm. Bıdı bıdı. Yani o da bir yerden, o bir ihtiyaçtan kaynaklanmıştır eminim. Kendini bulma isteği, hevesi kendini o şekilde şekillendirmiş. Mutlaka bir sebebi vardır. Hani senden duyduğumda o kadar belki de hani kısıtlayıcıydı o şeyler, tespitler. Sonrasında ulan farklı düşünüyorum mu hissettiğinde Tuğçe belki şaşırdı diye düşündüm. Ama şimdi kendi geçmişimi hatırlamaya çalışırken şunu fark ediyorum. Bu yıl, yani bunu zaten bir önceki Reflection bölümümüzde de konuştuk. Ben son derece dönüştüğüm ve gerçekten çok fazla sorgulamalar yaşadığım bir yıl geçirdim 2021'de. Birkaç noktada ben artık farklı bir insanım. Şu an ben farklı bir esinim dediğim anlar oldu, zamanlar oldu. Ve bu yıl boyunca çokça şey hatırladım. Daha genç olduğum yıllarda ne kadar netmişim. Bu kararları ben nasıl vermişim? Nasıl tereddüt etmeden dümdüz bir yolda ilerlemişim? Nasıl yaptım ya? Bu güç nereden geldi? Bu cesaret nereden geldi? Nasıl, neye dayanarak verdim bu kararları diye çokça sorguladığım ve hatırladığımı şimdi yeniden geri çağırdım Tuğçe'yi dinlerken. Demek ki ben de bir noktada evet ben buyum, bunu istiyorum demişim. Meslek seçiminde mesela bunu da burada konuşmuştuk. Ben o kadar nettim ki ya, neye dayanarak o kadar nettim? Hiçbir fikrim yok.
Evet, ben de bu arada yani ben de öyle demiştim hatırlıyorsan. Yani daha yeni sorguladım bunu 2 sene önce falan yani. Ulan ne yaptım ben falan diye.
O yüzden kesinlikle bir takım şeyler, ya belki ergenliğin bir parçasıdır gerçekten. Şimdi bu bölümü hazırlanırken biraz ergenlik hakkında da düşündük, konuştuk. Hatta psikolog bir tanıdığımdan ben biraz kaynak paylaşmasını da istedim benimle. Hani gerçekten bir aileden ve işte seni yetiştiren kişilerden ayrılış, kopuş ve kendi birey olma sürecin herhalde. Çok çok çok genel anlamıyla. O yüzden o süreçte biraz da ergenliğin verdiği vurdum duymazlık ve her şey yüksek yüksek yaşama, İşte yüksek yüksek cümleler, büyük büyük cümleler kurup kendini o netlikte tanımlama olarak kendini belli ediyor. Ama kesinlikle benim de sarsıldı. Yani uzun bir sürece yayılarak sarsıldı ama sanırım. Tek bir anda değil de.
Bir yandan da çok adaletsiz bir şey aslında. Çünkü işte hani bahsettiğimiz gibi ergenlik bizim hani kendi kişiliğimizi, kendi içimizde oturttuğumuz bir süreç. Tamam. Ama mesela ben kendime o zaman şey yapmışım. İnsan bir de çok sever ya kendini kategorize etmeyi. İşte mesela o zaman için benim kafamdaki Dicle neydi? İşte komik bir insanım. Üşengeç bir insanım. İşte şarkı söylemeyi seviyorum. Topluluk önünde konuşmayı çok seviyorum falan. Ama işte sporda çok kötüyüm falan. Hani kendime bu biçtiğim bir şeydi aslında. Kostümdü yani aslında. Ama şimdi o kostümü zaten zaman içinde çıkaramamak üzerinden ve yeni bir şey giyememek çok büyük bir hani kapana kısılmıştık aslında. Çünkü insan kendini ancak başka çevresel faktörlere maruz kaldığında aslında keşfedebiliyor. Yani biz ergenlikte zaten maksimum ne gördük, ne yaşadık ki kendimizi tamamen tanımlayabileceğimiz bir şey olsun. Biraz sanırım o gelişmenin bir parçası oluyor. Aslında güzel bir şey. Yani bu hep devam etmesi gereken bir şey sanırım. Çünkü sürekli farklı durumlara maruz kalıyoruz. Farklı sancılar yaşıyoruz. Ya da farklı yönlerimizi keşfediyoruz. Öyle. Bağlayamadım.
Biraz yani şey gibi. Mesela Tuğçe, senin herhalde yaşadığın şaşkınlık şuradan gelmiş. Ya bir dakika, ben ergenlikte sancılı sancılı sancılı oturdum. Kim oldum buldum. Şimdi ne oluyoruz, baştan mı yazacağım ben bütün hikayeyi?
Aynen.
Gibi düşünüp bir panik hali. Bende de o oldu. Çok fazla hani kesin bildiğim ya da sorgulamaya korktuğum şeyleri sorguladıkça altından tekrar ben kimmişim sorgulamaları çıktı. Ve doğru bildiğim, kesin bildiğim, yani bir yerde net olarak böyle sağlam bildiğim değerleri ya da duruşları sıfırdan yapmak, yıkıp baştan inşa etmek falan beni çok korkutmuştu. Ama sonra işte biraz değişimin hayatın çok büyük bir parçası olduğunu hani kabullenirken, yani kendimiz için yapıyoruz da hani sürekli konuşuyoruz. Kendimizin de sanırım yani hem etrafımızdaki faktörlerin hep değişeceğini kabullenmek önemli, hem de kendimizin de değişeceğini fark etmek önemli. Buna tutunmak ve işte bu değişimin bana iyi geleceği fikrine tutunmak beni güçlendirdi sanırım bu yolculukta. Ama bir yandan da şeyden bahsetmek istiyorum. Yani böyle bir panik anı olduğumu hatırlıyorum. Hatta terapi esnasındaydı. Ya şimdi kendini çözüyorsun. Neye nasıl tepki verdiğini biraz daha psikoanaliz hani bakış açısından anlıyorsun. İşte dokunmaya korktuğun alanlar oluyor, bir takım hassasiyetler oluyor. Onları açtıkça bir şeyleri daha net görebiliyorsun falan. Bir noktada şey dediğimi hatırlıyorum, yani ben eğer işte başıma gelenler ve işte yetiştiriliş tarzım ya da neyse birincil çevremin bana hissettirdiklerinin bir ürünüysem, o zaman içi boş mu onun, yani Esin diye biri yok mu aslında? Ya çok özel bir şey anlatıyorum aslında şu an ama hani bunu kesinlikle birkaç ay önce çok dev bir gerçeklik olarak önümde gördüm. Beni çok korkuttu yani. Ama sonra işte herkesin biraz böyle olduğunu, belki de o büyük büyük cümlelerin en başta biraz hayal ürünü olduğunu kabullendim. Yani bana öyle geldi. Hani bu konuda artık düşünmüyorum bile. Ben kimim? Ben neyi seviyorum? Yani bunların cevabı her an değişebilir. Ya ben bunlara çok net kalıplar uydursam bana ne kadar fayda sağlayacak? Belki de hayattaki öncelikler değişirken daha esnek birisi olmak ve bunun yanıtını esnek olmayan bir şekilde vermek belki de bana yarardan çok dezavantaj sağlıyordur.
Aslında değişmek, düşüncelerin de değişmesi, bazen karakterinin de değişmesi, bunlar kötü ve zararlı bir şey değil. Tam tersi, bence tatmin edici bir hayat yaşamak için gerekli olan şeyler. Çünkü yani düşünsene, mesela 5 sene öncesiyle aynı noktada olsan, o zaman demek ki bu geçen 5 yıl mesela atıyorum sana hiçbir şey katmamış ve hani hiçbir şekilde kendini sorgulayıp geliştirmemişsin. Kendinle ilgili net ve keskin cümleler kurmak bana birazcık daha şu an çocuklukmuş gibi geliyor açıkçası. Yani belki bunu bir köşeye bırakmak daha yetişkinlik ve olgunluk anlamına geliyordur.
Bu arada mesela Tuğçe'ye şey, terapinin bir etkisi oldu mu diye sormamın sebebi şuydu. Mesela benim kendimle ilgili en şok edici farkındalığa ulaştığım şey terapide ortaya çıkmıştı mesela. Hani daha önce hiç fark etmediğim, farkında olmadan yaptığım bir davranışım, yani artık benimle özdeşleşmiş bir şey, herkesin beni o şekilde tanımasına yol açmış bir normal hayata bir bakış açısı bile diyebiliriz. Mesela terapi esnasında ortaya çıkmıştı ve bu beni çok şoke etmişti. Çünkü şoke etmek. Şok etmişti. Çünkü daha önce hiç üzerine düşünmemişim. Yani mesela beni tanıyan insanlar beni bu şekilde tanımlayacak olsa bile ben kendimi bu şekilde tanımamayı aklımın ucundan bile geçirmemişim mesela o zamana kadar. O yüzden işte ben sanırım o sorgulamayı, o farkındalığı yaşamak için terapi gibi bir araca ihtiyaç duymuşum. Duymuşum sanırım en başta. Bu işte benim 26-27 yaşım falan. Ve ondan sonra başka sorgulamalara da girmeye başladım. Şimdi bu Esin de bahsettiğimiz gibi hayatın aslında rutin, yeni rutini, yeni rutinden ne kadar memnun olduğumuz gibi şeylerle de birleşince böyle bir süre gelen bir sorgulama döngüsüne sanırım girmiş bulundum gibi bir şey oldu. Ama belki bu da hayatın bir gerçeğidir yani. Belki de böyle olması gerekiyordur. Matrix.
Explained var ya Netflix'te, mini belgeseller dizisi. Ona belgesel denir herhalde, değil mi? Açıklayıcı bir anlatımı olan, işte çok güzel zaten, çok öğretici, görselleri de çok iyi. Onun The Mind serisi vardı, akıl serisi. Onun altında da bir Teenage Brain, yani genç beyni bölümü vardı. Ben bunu yeni izledim, 2 gün önce falan ve hatta çok sevindim. Aa yaşasın, hani bundan kesin Tuğçe'nin konuşmak istediği bölümde bahsedeceğim diye düşündüm. Çünkü orada şöyle bir cümle geçti. Aslında işte bu teenage brain'in, ya genç beyninin işte daha risk alan, daha işte arkadaşları ve yakın çevresi üzerinden kendini tanımlayan, daha doğrusu hareketlerini onlara dayanarak şekillendiren, daha coşkulu ve hareketli ve dinamik bir yapısı olduğundan bahsediyor belgesel. Çok öğreticiydi ya, ben bayıldım zaten. Ergenlikten çok bahsetmiyor ama daha çok sanırım nörolojik bir bakış açısından, işte beyin gelişiminden bahsediyor. Fizyolojik ve mental gelişim. Orada şöyle bir cümle geçiyordu işte. Bu gelişimin 25 yaşına kadar devam etti. Yani teenli yaşlar, 19'de bitmiyor. Yani 20 yaşına geldiğinde sen artık yetişkinsin gibi değil. 25 yaşına kadar bunun sürdüğünden bahsediyordu. Ve ben buna kendimi çok yakın hissettim. Çünkü bence gerçekten 25'ime kadar ben gençtim. Ya tabii ki hala gencim falan filan ama o kategoriler hani komik değişiyor artık şekilleri. Gerçekten 25 yaşıma kadar farklı düşünüp hissedip farklı şekilde hareket ediyordum. Ve 25 yaşından sonra bambaşka hissetmeye, kendimi bambaşka tanımlamaya kesinlikle başladım. O yüzden ya bunu duymak hem bana bir rahatlık verdi televizyon ekranından bunu izlerken. Aa tamam ya, bu yüzdenmiş. Hani bu yüzden 25 yaşımda bir anda dev bir dönüşüme girmişim diye düşündüm. Hem de işte seni dinlerken de aynısını fark ettim. Yani işte 25 yaşında yavaş yavaş başlayıp sonra böyle 28-29'da iyice çalkantılı bir sürece dönmüş. Bir takım şeylere farklı tepkiler vermeye başlıyorsun ya. Bu deneysel olarak kanıtlanmış bir şey yani. Ama o işte bizi bir dakika ya ne oluyor? Ben artık başka bir insan mıyım mı düşündürüyor yani.
Bence bedenen de mesela öyle bir şeye giriyorsun. Ben o konuda da biraz yaşadım bunu sanırım. Çünkü hani 25'ten öncesinde böyle çok daha enerjik, çok daha az yorulan, işte çok daha böyle zorlu günleri kaldıran bir insanken mesela şimdi bedenen çok daha farklı bir noktadayım mesela aslında. Hani hem daha fazla yoruluyorum hem mesela spor yaparken falan da fark ediyorum. Yani eskiden olsa çok daha rahat yapabileceğim şeyler birazcık daha fazla vücudumda artık yorgunluk yapmaya başladı falan. Hani o da hani benim kim olduğumu tanımlamamda aslında farklılıklara yol açıyor. Yani insan bedeni de değişiyor sonuçta, evet.
Tabii ki doğduk, büyüdük, öleceğiz. Yani biyolojik bir varlık olarak yaşlanıyoruz, yaş alıyoruz sürekli her nefes aldığımız an. Bunu konuşmamız bile çok komik aslında. Bu bana şey düşünüyor. Gerçekten gençken sonsuza kadar genç olacağımızı düşünüyormuşuz demek ki. Hani bir takım değişiklikler olunca bir dakika ya bir dakika oluyoruz.
En temel çıkarım şu oldu galiba. Her ne kadar hani öyle düşünmediğimi sanıyor olsam da aslında hayatı çok lineer bir çizgi olarak düşünüyormuşum. Yani tamam yani belli bir noktada çözüyorsun bir şeyleri sonra öyle gidiyor o. Hani tabii ki ufak tefek inişler çıkışlar sapmalar oluyor ama ufak tefek belirli bir ne denir ona baremde kalıyor o sapmalar diye düşünüyormuşum. Ama aslında hani o kadar da lineer bir şey olmadığını gayet bambaşka paralel yollara sapabileceğini o paralel yolların bambaşka paralel yollara gidebileceğini daha dallı budaklı daha inişli çıkışlı o baremin benim zannettiğim kadar kısıtlı olmayacağını olamayabileceğini keşfettim aslında belki de bu süreçte. Yani beni şaşırtan tarafı oydu yani.
Çok güzel. Ben tam onu soracaktım yani. Peki bunu yaşadığını fark ettin ve bu sana nasıl hissettirdi diye.
Yani bir bu söylediğim. İki aslında hani benim bu süreci ergenlikle özdeşleştirmemin sebebi temel sebebi de şuydu. Dediğim gibi ergenlikten çıktıktan sonra da ben bir böyle bir durulup tamam ben artık hani bir fabrika ayarlarımın ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Kendimi daha iyi tanıyorum artık çünkü çok baktım kendime hissi uyanmıştı bana ve daha özgüvenliydim. O sürecin sonrasında da tekrar o fabrika ayarlarını düzenleyince tamam artık okey. Değişmiş olabilir savunma mekanizmalarım, verdiğim tepkiler, duygular. Ama gene kendime dair belirli bir bilince sahibim artık. En azından yeni ve değişen şeylerin ne olduğunu gördüm, öğrendim ve kabullendim. Dolayısıyla artık kendime dair şaşırmıyorum. Ve hani onun bilinciyle şu an daha özgüvenli ve şeyim. Hani neyi neden yaptığımı daha iyi bildiğimi düşünüyorum en azından.
Evet işte yine dev bir öz farkındalık övgüsü bu bölümde her zaman olduğu gibi. Benim size bir sorum var. Bunu geçen gün erkek ve Kanadalı bir arkadaşımla konuşurken fark ettim. Sanırım o kendisinden ve 20'li yaşlarında ne kadar özgürce hayatını yaşadığından bahsederken fark ettim herhalde bu durumu kendimle ilgili. Bence ben tam olarak o teenage yaşlarımda kendimi hep ne olmak istemediğim üzerinden tanımladım. Ve bunun da belki kadınlar üzerinden daha çok kendini belli eden bir şey olabileceğini düşündüm. Çünkü hani biraz daha hani toplumun hangi kısmına sen şöyle olmalısın, böyle olmasın, senden beklenenler bunlar. Yani yine binary, ikili cinsiyet rollerinden bir şey yüklemek istemiyorum bunu ama kendi deneyimimde gerçekten küçüklükten beri hayatımda olması gereken şeylerin toplumsal cinsiyet rolleriyle çok bağlantı olduğunu ben hissettim. Ve bunun üzerinden de geliştirdiğim bir takım tepkiler ve hayır şöyle olmayacağım, hayır böyle olmayacağım dediğim çok fazla şey vardı. Acaba sizin de deneyiminiz böyle miydi? Çünkü bunu ifade ettiğimde yani bütün yani benim yine o 25 yaşıma kadar hayatım sanki hep ne olmak istemediğimi bilip ondan kaçmakla geçerken 25 yaşında bir anda okey ne istemediğimi biliyorum. Şimdi artık gerçekten ben kimmişim ve ben ne istiyormuşum onu bulma zamanı diye bir serüven başladı gibi düşünüyorum. Sizin de öyle miydi?
Ya muhakkak vardır da somut bir örnek gelmedi benim aklıma kendi hikayemde. Ya ben hep biraz daha kendimi ayrık otu gibi hissediyordum açıkçası. Yani hani böyle kendini beğenmiş gibi duyulmak istemiyorum da hani ben herkesten çok farklıyım gibi değil ama yani hani beni farklı kılan ve kolay kabul edilemeyecek özelliklerim olduğunu, mesela hani bir kadının çok dik başlı olması toplumumuzda sevilen bir şey değildir ama ben dik başlıyımdır yani belli konularda. Ya da işte ne bileyim inatçıyımdır vesaire. Bunlar böyle özellikle ailemin hani aa ne kadar güzel inatçı bir insansın diye böyle çok da takdir ettiği özellikler değildi. Ama ben biliyordum ve bunları değiştirmek istemediğim özelliklerdi. Benim genel ikilemim o, ben ne olduğumu biliyorum. Bunu başkalarına kendimi çok yani kendimden taviz vermeden bunu başkalarına nasıl kabul ettiririm hikayesiydi daha çok.
Yani benim de tam tersi. ya şöyle, ben zaten biliyorsunuz onay ve alkış bağımlısı bir insan olduğum için insanlara hoşuna en çok neyin gideceğini anlayıp yani çocukluktan itibaren hani o davranışları üzerime almış bir insanım. Yani hep ben küçükken de ay Dicle ne kadar uslu, ay Dicle sürekli uyuyor. İşte ilkokul öğretmenimiz, isimli aynı ilkokul öğretmenimiz vardı. O böyle asil kızım falan derdi. Çünkü böyle hani onun yetişkinler tarafından takdir edildiğini görmek benim zaten o davranışları kabul edip o davranışları almamı sağlayan şeylerdi. O yüzden işte biraz da benim bu sorgulamaları yapmaya başladım. Yani benim kendimle ilgili en büyük sorgulamalarım zaten şu an ben bunu istiyor muyum? Yoksa şu an toplum bunu takdir ettiği için mi buradayım ve bu kişiyim? Yani benim hayatımın en büyük sorgulaması bu şu an. Ve gerçekten çok zor bir şey arkadaşlar. Çünkü bu insanı başarılı da yapıyor. Çünkü sen zaten toplumun takdir ettiği yönde gittiğin zaman o prestij, o şey seni zaten güzel yerlere getiriyor ama bir yandan da gerçekten onu istiyor musun asla emin olamıyorsun mesela. O yüzden mesela benim de yetişkinlikteki en büyük sorgulamam bu.
Dicle'cim peki 18-28 yaşlarını düşünelim. Yani geleneksel ve toplumun alkışlayacağı davranışlar konusunda.
İşte bak orada da toplum olarak kendime başka bir seyirci seçtiğim dönemler onlarda. Ya anladım. O zaman da arkadaşlar, arkadaş çevresi. O zaman onların alkışlayacağı, onların takdir edeceği, beğeneceği bir yönde gittim mesela.
Hmm, şimdi anladım.
Ya umarım büyük çoğunluğu benim kendi isteğimdir.
Ya benim de ne olmak istemediğime dair şey vardı. Hani aklımda öyle kalıplar vardı gerçekten ama bunu ben biraz daha böyle 16-18 yaş için hatırlıyorum. Böyle daha böyle inatçı olduğum zamanlar için hatırlıyorum. Daha böyle keskin bir insan olduğum zamanlar için hatırlıyorum açıkçası. 2021'de ben de 30 yaşımı doldurdum ve hani o 30 yaşını doldururken de hani eskiden gözümde çok büyüyen bir rakam olmasına rağmen hani o doğum günümü kutladığımda ha ne güzel daha iyisi zor olurdu zaten falan diye düşünerek girdiğimi hatırlıyorum. En azından hani bir şeyleri bir noktalarda doğru yol bulmuşum gibi geliyor.
Ama zaten ergenlikten sonra da fikrin değişmiş olabilir. Sen o zamandan bugüne kadar da kendini geliştirmiş ve değiştirmiş olabilirsin.
Tabii, evet. Ama ne olmak istemediğime odaklandığım dönem olarak o zamanı hatırlıyorum.
Toplumsal cinsiyet rolleriyle ben bağdaştırdım bunu kafamda çok fazla ama sizde bir yansıması olmadı bunun. Ne, siz de düşün.
Ya bu arada hayır, kesinlikle var. Yani ben mesela düşünüyorum hani kalabalık bir geniş aile toplaşmasında ben sürekli millete çay koyarım. Yani bu bile aslında çok temel bir toplumsal cinsiyet rolü. Yani kadınsın ve herkese hizmet edersin. Hele daha genç bir kadınsan, hani hiyerarşide daha altlardaysan sürekli böyle mutfak ve salon arasında millete çay, kahve bilmem ne kuru pasta dağıtırken görüyorsun kendini mesela hani. Ve bu benim o an hiç düşünmeden bilinçsizce çat diye geçtiğim bir mod yani hani. Normalde burada feminizm kasarım ama.
Hayır, görev halletmek ya da neyi görev olarak gördüğün ve tamamladığın, yaptığın ayrı. Karakterinin bir parçası olması ya da hayatını nasıl yaşamak istediğin ayrı. Bir takım hepimiz farklı odalarda, farklı durumlarda, farklı rollere bürünüyoruz. Yani iş hayatında da bu oluyor. Ama daha karaktersel ve sanırım yaşam tarzı olarak soruyorum ben. Ama tabii yaşam tarzı olarak da sen başkalarına her zaman yardım eden, ya hizmet etmek demek istemiyorum ama hani...
Yok yok diyebilirsin, geyşeyimdir ben biraz.
Benim için de mesela yansıması toplumsal cinsiyet konusunda kesinlikle... Bu arada bunun o yaşlardaki genç kızlar için özellikle bizim dönemimizde çok fazla olduğunu düşünüyorum. Romantik ilişkiler, işte partner de diyemem de yani nasıl desem... yani romantik ilişki yaşayabileceğin insanlarla ilişkilerin falan gerçekten çok belirleyici olabiliyor davranışlarında mesela insanın kendini o zaman tanımlamasında. Çünkü o kadar bir feminist bilinç diyeyim şimdi o da yoktu mesela o zaman. O zamanla gelişen bir şey oldu. Yine hep bir sorgulayan, toplumsal cinsiyet rollerini sorgulayan bir bakış açımız vardı ama işte biraz 20'li yaşların başında işte 20'li yaşlara gelirken falan o romantik ilişkiler insana çok önemli geldiği için orada da ataerkil yapının kadınlar üzerine empoze ettiği bazı rolleri üstlenebiliyor insan.
Evet ve sonra onları gördükçe de ondan kaçma dürtüsü beslenebiliyor bence.
Gerçekten konuşmayı hani nereye bağlayacağımızı bilemedik ama hani böyle serbest düşünce akışı, bilinç akışı şeklinde giden bir bölüm oldu. Bugünlük burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.